Adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan...
Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daiki'nin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la Muhabbet'i sunar.
Görmesem daha iyiydi seni orada o gece. Aradan yıllar geçti, silinmedin hafızamdan. Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar. Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar. Hatıralar unutulmaz. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince. Ruh bedenden ayrılıyor, çekimine girdim. Bir kere daha yandım ama canım, gördüğüme sevindim. Seni görene kadar birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar. Hatıralar unutulmaz. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince. Ruh bedenden ayrılıyor, çekimine girdim. Bin kere daha yanarım sana canım, gördüğüme sevindim. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince. Ruh bedenden ayrılıyor, çekimine girdim. Bir kere daha yandım ama canım, gördüğüme sevindim. Gördüğüme sevindim. Gördüğüme sevindim.
Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, yeni haftanın başı. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 20 Mart. 7'yi 5 dakika geçiyor saat. Ve artık saat 7'yi 5 dakika geçerken İstanbul'da havanın aydınlık olduğu, günlerin giderek uzadığı... Ve umuyorum baharın geldiğini, hava sıcaklığı olarak da hissedeceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Bayağı böyle soğuk ve yağışlı günler devam ediyor bir yandan. Ama bir yandan baharın gelişi engellenemiyor. Hatta bakınız Yaren ve Nazlı da geldiler. Onlar da bayağı böyle şey, baharın gelişi gibi, cemrelerin düşmesi gibi bir şey oldu. Yaren'in gelmesi bahar habercisi, ki leyleklerin gelişi öyledir zaten. Dolayısıyla umut kimi zaman böyle Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir köydeki bir leylek de olabiliyor gördüğünüz gibi. Yani umut etmek istediğiniz zaman birçok şey var ki bence bu ara daha çok var. Daha çok umut edeceğimiz, sebep bulacağımız bir hafta olsun diye dileyerek başlayalım. Günaydın.
Vuruldum vuruldum bak sana kanım, yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım, yerde mi kalacaktı? Dirildim dirildim geride öldüm, dostlar bizi bıraktı. Yoruldum yoruldum hal bilmezken, yaş geldi kırka çıktı. Dirildim dirildim geride öldüm, dostlar bizi bıraktı. Yaralar bir gün biter, yaralar darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım, yerde mi kalacaktı?
Parlayan bizi paylar diyor ya Mahsuni.
Vuruldum, vuruldum.
Hafta sonu yine bir paylandık mı? Ben kaçırmış olabilir miyim? Yedik mi bir fırça? Kesin yemişizdir yani. Şöyle bir bakıyorum hafta sonu neler olmuş diye de, yine elbette gündem epey bir yoğun. Yine bir konvoy meselesi var. Bu kez Bandırmalılar anladığım kadarıyla tanışmışlar o uzun konvoyla. Keza Çanakkale'de hafta sonu yine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları vardı. Yine bir protokol durumu vardı Çanakkale'de. Şimdi bu sene hafta içi olmadığı için yayın da yapamayacağımızdan biz gidemedik. Normalde 18 Mart'larda Çanakkale'de oluyoruz. Biliyoruz bizzat neler olduğunu, Çanakkale'de neler yaşandığını da. Bu sene acaba dedim ekstra bir şey oldu mu? Bir de bu sene köprü var değil mi? Ha, evet, köprüyle ilgili de rakamlar var önümüzde. O da biliyorsunuz geçiş garantili. Yıllık garanti edilen geçiş sayısıyla gerçekleşen sayı arasındaki fark var. Şöyle bir fark. Büyük. Öyle söyleyeyim ben. Ama bizim böyle korkacağımız kadar büyük değil. Biz çünkü nicelerini zaten ödediğimiz için geçiş garantisinde öyle çok da ürkeceğimiz bir rakam değil. Öderiz yani, merak etmeyin. Orada bir sıkıntı yaşamayız.
Gibi bir denize düşmüşüm, iniyorum diplere.
Battıkça batıyorum durmadan aşağı doğru. İstesem de dönemiyorum, ne sağım solum belli. Ben nereye gidiyorum, ne sağım solum belli. Ben nereye gidiyorum.
Konuşulan konuysa masalarda, sohbetlerde, hafta sonu buluşmalarında, belki misafirlikte, belki dışarıda bir yere gittiğinizde farkındaysanız ortamların ilk böyle bir merhaba merhaba, nasılsın, iyi misin, ne yaptın, ne ettiğinden sonraki konusu seçim. Seçimler konuşuluyor, seçimlerle ilgili tahminler konuşuluyor, anketler konuşuluyor, ne olur deniyor. Konu bir şekilde muhakkak İşte oy oranlarına falan geliyor, hesaplar yapılıyor. Şu şu alsa, bu bu kalsa, bilmem ne falan. Sonra Muharrem İnce'ye geliyor konu kesin. İşte bana küsmüş müdür acaba diye düşünülüyor. Muharrem İnce ikna edilemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü mutlaka birileri gitmiştir, konuşmuştur diye tahmin ediyorum ben. Bugün başvurusunu yapacağını duyurmuş çünkü Muharrem İnce, öyle görünüyor. Tarihte halbuki bunun çok örneği var. Türkiye'nin seçim tarihinde, hatta yakın Türkiye seçim tarihinde, böyle bir çok da uzaklara gitmeye gerek kalmadan bu tür girişimlerin nelere sebep olduğunu, geçmişte neler yaşandığını, oy bölünmesi denen şeyin kimlere ve nasıl yaradığını biliyoruz. Yani tarih okuduğunuz zaman biliyorsunuz, ya da hafızanız biraz kuvvetliyse biliyorsunuz zaten. Birisinin bir şey söylemesine gerek yok. Uzun uzun değerlendirmeler yapmaya gerek yok. Matematik hesaplarına gerek yok. Yine konuşulan konulardan bir tanesi mutlaka bu sohbetlerin içinde tabii şeye geliyor, işte seçim günü ne olacak? Peki seçim günü ya işte oylar çalınırsa, şöyle olursa, böyle olursa falan deniyor. Fakat bir İstanbul seçimleri deneyimi yaşadık hep beraber yakın zamanda, o kadarını hatırlıyoruzdur diye düşünüyorum. O İstanbul seçimlerinde oylara nasıl sahip çıkıldığını, sandık başında o oylar sayıldıktan sonra alınan o imzalı, ıslak imzalı tutanak var ya, o tutanağı fotoğraflayacak birinin olmasının, o tutanakların bir bilgi havuzunda toplanmasının nelere yol açtığını, neleri sağladığını hep beraber yaşadık. Hem de iki kere yaşadık İstanbul'da, hatırlayınız. Demek ki ne yapmak lazım? Demek ki aynı sistemi Türkiye genelinde kurmak lazım, İstanbul'daki gibi. Anladım, olmuyor. İşte bunun için çeşitli girişimler var. Şimdi birçok insan da diyor ki ben de yapmak istiyorum, ben de gönüllü olmak istiyorum. Ne yapsam, ben de gitsem, işte bu oylara sahip çıksam diyor insanlar, haklılar. Bu endişede de haklısınız bu arada, orada da diyecek bir şey yok ama dediğim gibi bunun bir çözümü var. İşte oy ve ötesi var mesela. Oy ve ötesi bu senede yine bir organizasyon gerçekleştiriyor. Hatta 100 bin gönüllü hedefiyle bir kampanya başlatıyorlar. Görecekmiş gibi seni gözlerim. 2014 yılında kurulmuş ve 8 seçimde görev yapmış. Oy ve ötesi dernekleşti bu arada. Oy ve ötesi derneği oldu zaten. İşte İstanbul'da 2023 seçimleri için yol haritasını açıkladıkları bir basın toplantısı düzenlemişler. Gençlerin katılımına ve gönüllü olmalarına çok önem veriyoruz. Bu seçimler için yenilediğimiz yazılım altyapımız var. Mobil uygulamamızda bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisiyle bize ulaştırılacak tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacağız. Herkes bu mobil uygulama sayesinde bize veri ulaştırabilir, oluşturacağımız referans veri tabanına destek sağlayabilir demişler ve kayıtların başladığını duyurmuşlar. Dolayısıyla oy ve ötesinin sitesine girerseniz, uygulamasını indirirseniz ya da sosyal medya hesaplarına girerseniz oradan bir kere bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bir de Millet İttifakı tarafının duyurduğu bir Türkiye Gönüllüleri Hareketi var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hafta sonu çağrıda bulundular. Orada da nasıl sizin oylara sahip çıkabileceğiniz, seçimde nasıl bir görev alabileceğiniz, ne yapabileceğinizle ilgili çok detaylı bilgilendirmeler var. Türkiye Gönüllüleri diye internette aratırsanız oradan da detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Hani ben de bir şey yapayım, seçimlerde sandıklara sahip çıkayım diyenlerden seniz şayet, dediğim gibi Türkiye gönüllülerine de katılabilirsiniz. İşte oy ve ötesine katılabilirsiniz aynı zamanda. Detaylı bir şekilde neler yapabileceğinizi anlatıyorlar. Sesimsin, hiç batmayan güneşim, içimde hasretim, hayattaki tek eşim ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarımda. Mutlu muyuz Nihat Bey diye sormuş bir dinleyicimiz. Ne açıdan? He, bugün uluslararası mutluluk günüymüş sevgili dinleyiciler. 20 Mart. Öyle miymiş? Uluslararası mutluluk günü müymüş? Bilmem, şimdi önümdeki haberlere bakıyorum da. Şöyle, TÜİK'e göre mutluyuz. Orada bir beis yok yani. Eğer TÜİK'e bakarsak net bir şekilde mutluyuz. Daha. Bir daha söylüyorum, önümdeki haberlere bakıyorum ben. Ya bu haberlerin ve bu olan bitenin içinde mutlu muyuz? Çok emin değilim. Temde Kocaeli yönünde Çayırova gişelere gelmeden önce bir kaza varmış. Çok da büyük bir kaza diyor bir dinleyicimiz. Birazdan detaylı bir şekilde anlatırız. Zordu, o yönde seyredenler için bilgi verelim. Ya bir de böyle şeyler var. İddialar var böyle işte kulaktan kulağa yayılan. Şehir efsanesine giderek dönüşen, geneli de ortalığı böyle babalamayı amaçlayan bir takım böyle iddialar, bir takım böyle söylentiler yayılıyor. İnsanlar daha çok endişeye sevk ediliyor bir yandan. Bir yandan da kesin olur canım, kesin şöyle yaparlar, kesin böyle yaparlar falan deniyor. Fakat bakın, bir daha söylüyorum size, çok basit bir şey var. Şimdi siz bir seçim sandığında diyelim müşahit olarak görevlisiniz. Gittiniz bir parti adına, müşahit oldunuz ve izliyorsunuz. Başından sonuna kadar oy verme işlemlerini seyredebiliyorsunuz, görüyorsunuz zaten. En sonunda oy sayımını görüyorsunuz. Oy sayımına şahit oluyorsunuz bir yandan. Oylar sayılıyor. En son o siyasi parti temsilcilerinin imzaladığı bir oy tutanağıyla kayıt altına alınıyor o oylar ya. Hepsi böyle yazılıyor bir kağıda. Siz onların hepsine de şahit oluyorsunuz. Zaten bu arada eğer bir şey yapılıyorsa ona itiraz ediyorsunuz. Ha şimdi ona itiraz edilen bazı şehirlerde o itirazlar kabul görmüyor bilmem ne falan gibi şeyler yaşanıyor. Münferit ayrı. Ama o başından sonuna kadar şahitlik ettiğiniz oy kullanımı ve oy sayımı ve en sonunda imza atılan o tutanak, hepsini gördünüz. Hepsinin gerçekleştiğine şahitsiniz. O tutanağın fotoğrafını çekiyorsunuz. Çektiniz, bitti. İşte onu ulaştırdığınızda oy ve ötesine ya da Türkiye gönüllülerine, neyse, ya da müşahit olduğunuz partiye, orada bir veri havuzu toplanıyor. Dolayısıyla o veri havuzu, teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde Anadolu Ajansı ne yaparsa yapsın, o veri havuzu sayesinde sizin elinizde veriler oluyor. Peki sizin elinizde böyle veriler olunca ne oluyor? İşte mesela İstanbul'daki ilk belediye seçimlerinde olduğu gibi, Ekrem İmamoğlu'da olduğu gibi diyor ki Anadolu Ajansı'nın ne söylediği umurumda değil, bizim diyor elimizde veriler var, biz ne olduğunu biliyoruz diyor, kollarını sıvıyor. Sonra böyle oluyor işte. İşte böyle yapmak lazım yani. Yoksa oturduğun yerden İsmail Küçükkaya'ya mesaj atarsan öyle olmuyor o iş. Ya demek ki o veri akışını sağlamak lazım. O veri akışını sağlamayanda da hata var muhakkak da. Ama işte yıl olmuş 2023. Teknoloji diye bir şey var. O teknoloji sayesinde medyanın %90'ı kontrolleri altında olduğu halde bakın bizim her şeyden haberimiz oluyor. Niye teknolojiyi bu seçimlerde biz kullanmayalım? Değil mi? Hissettiğim bu şey ben yanımda kaldı. Oh, ah, kaydı dünya hep
zamanla tecrübeyle sabit artık. Anladın sen en sonunda farklı bir gün, ey günaydın. Şaka yok, kalbim artık sana misal. Bakarken sana diyemedim ay. Konuşmak yok ay, bakış alamay. İlişkim olaylı, dile kolay.
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım?
Sanki ben bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Oh, günlerdi. Hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım?
Pazartesi gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz, okula gidiyoruz? Dönelim hemen trafiğin durumuna bir bakalım, göz atalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 20 Mart.
Şişeleri
7.30 oldu bile saat.
İçip içip sızdım her gece. Dinlemedim.
Aydın'dan Efeler'den gelen bir haber var. Onunla ilgili başlayalım.
Dön bak hali.
Zaman zaman konuşuyoruz. Toplum olarak çok gerginiz.
Boş yere
para. Neden acaba? Değil mi? Genel böyle bir gerginlik hali, genel böyle bir sinir hali. Bunu etrafımızda zaten görüyoruz. Aydın Efeler'de bir kişi komşusunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmeyip rahatsız olduğu gerekçesiyle polisi aramış. Evet. Bayağı polisi aramış, demiş ki bizim komşu bir yemek yapıyor, çok pis koktu, şikayetçiyim ben demiş. Polis gelmiş sevgili dinleyiciler. Evet. Eve giden polis kokunun yayılmasını önlemesi için komşuyu uyarmış.
Sen yine kimsin?
Polisin gelme sebebini öğrenen mahalleli büyük şaşkınlık yaşamış. Demişler ki geçen gün başka bir şey için aradık.
Keyfine.
Ama şimdi bu tadı koku ya, ilgi çekici, ne kokuyor acaba diye bir... Herhalde memur arkadaşlar da merak etmişlerdir. Yakın zamanda açıldığında, ki muhtemelen seçimlerden önce açılacak öyle anlaşılıyor. Orada da böyle bir tören mören falan düzenlenecek. Bu finans kent oluşturuluyor ya.
Hava attı.
Ataşehir'in hemen yanı başında, ki orası açıldığında trafik bir şenlenecek. Bir şenlenecek o bölgede, ki zaten çok güzel. Bir de birbirine bu kadar bitişik, bu kadar yapışık, bu kadar birbiriyle alakasız, bu kadar çirkin binanın... Yani hakikaten tebrik etmek lazım yapanları. Bir de ayrıca bir başka tartışma konusu daha, ki konuşuyoruz. Şimdi işte Marmara depremi bekliyoruz. Bu Marmara depremi sebebiyle bütün nüfusun büyük bölümünün Marmara'da toplanması, tüm sanayi kuruluşlarının burada olmasının ne kadar büyük bir risk teşkil ettiğini söylüyoruz. Büyük bir deprem yaşadık, gördük ne olduğunu, bakın. Ve buna rağmen biz risksiz bir bölge olan İstanbul'a göre, Marmara'ya göre, Ankara'dan Merkez Bankası'nı, bütün kamu bankalarının genel müdürlüklerini, hepsini getiriyoruz, deprem bölgesine koyuyoruz. Bir de sıkışık tepişik bir araya getiriyoruz. O kadar nüfusu da, orada çalışan insanları da buraya taşıyoruz. Neresinden baksanız çok zekice. Gerçekten. Neyse, bu zeki kararı alan arkadaşlar haldır haldır orada inşaat yapıyorlar ya. İşte o inşaatta sevgili dinleyiciler, işçiler isyan etmişler. Şimdi siz görüyorsunuz ya orada o inşaatın yapıldığını, binaların yapıldığını, pek yakında tören de düzenlenir. O tören düzenlendiğinde aklınızda olsun diye söylüyorum orada konuşulurken. Orada çalışan işçilerin, taşeron firmalarda çalışan işçilerin 3 aydır maaşlarını vermiyorlarmış. 3 aydır. İstanbul'da 3 ay maaş almadan yaşasanıza. Ve bunun üzerine 3 aydır maaş alamayan işçiler iş bırakmışlar sevgili dinleyiciler. İktidara yakınlığıyla bilinen büyük sermaye gruplarının yapımını üstlendiği finans merkezinin şantiyesinde daha önce yemekhane koşullarının sağlıksız olmasından dolayı eylem yapan işçiler maaş alamadıkları için bu kez ayaklanmışlar. Peki ne olmuş? Güvenlik görevlileriyle işçiler arasında demir çubuklarla çatışma çıkmış. Ataşehir'de oluyor bunlar bak, İstanbul'un göbeğinde. Olayları çevik kuvvet sonlandırmış. Çevik kuvvet gelmiş, müdahale etmiş. Şimdi yakında açılış töreni düzenlendiğinde hatırlayın bunları, olur mu, orada neler yaşandığını. Adaylığı süreci devam ediyor. Yeni yeni isimlerin milletvekili adayı olduğunu duyuyoruz. İşte başvuruya konvoyla gidenini görüyoruz. Kastamonu'da olmuş. Çok acayip isimlerin adayı olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. Diyoruz ki bunlar milletvekili olursa eğer, önümüzdeki dönem mecliste nasıl tartışmalar olacak acaba diyoruz. Hani biz mesela meclisteki tiplerin çoğunu biliyoruz zaten. İşte bir Alpay örneği var, Yeliz var. Şimdi onları bilemiyoruz, yeniden aday olacaklar mı, yeniden milletvekili seçilirler mi? Fakat bir de bir savcı sayan meselesi var biliyorsunuz. Ağrı Belediye Başkanı kendisi AKP'den, ki CHP'den Deniz Baykal istifa ettiğinde hani hüngür hüngür ağlayan biri vardı. O kadar CHP'liydi kendisi. Sonra AKP'ye geçti, Ağrı'dan belediye başkanı oldu. Sonra Ağrı'da yaptıklarını falan biliyoruz. Heh, işte kendisi demiş ki niye demiş sadece Ağrı olsun ki demiş. Bilgim, tecrübem ve hizmetimden bütün Türkiye faydalansın diye düşünmüş, sağ olsun. Milletvekili adayı olmak için istifa etmiş sevgili dinleyiciler, savcı sayan. AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmiş. Sayan uygulamaları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan'ın AKP'nin İzmir listesinden milletvekili adayı gösterileceği ileri sürüldü. Günaydın İzmir. Nasılsınız? Özellikle mi böyle İzmir'den seçiyorlar mesela Alpay? Hani ya mesela inadına mı yapıyorlar acaba bunu? İzmir'i temsil, şimdi Savcı Sayan mı İzmir'i temsil edecek, İzmir halkını temsil edecek milletvekili olarak mecliste yani? Ya öyle görünüyor çünkü. İkimizin arasında, ikimizin... Ne düşünüyorsunuz sevgili İzmirliler? Hakikaten merak ediyorum çünkü ben de mesela şimdi İstanbul milletvekili adaylarını göreceğiz biz de. Ben de gördüğümde senelerdir hep söylüyorum kendi kendime, en azından bir hani oy veren birisi olarak itiraz ediyorum. Bu mu yani beni temsil edecek falan diye. Nitekim etmiyor. Yani ben İstanbul milletvekillerinin İstanbul'un dertlerini, sorunlarını mecliste anlattıklarına pek şahit olmadım da onun için söylüyorum. Üstüne yok banem, yakar beni. Ya da belki de İstanbul'da problem yoktur, bize öyle geliyordur. O yüzden belki çok duymuyoruzdur, etmiyoruzdur yani. İstanbul'da mesela Salacak'ta belediyenin yıktığı kaçak kafeler vardı, hatırlıyor musunuz? Üsküdar Salacak sahilinde onlar bayağı bildiğiniz kaçak yapılarmış yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönemde bunlara göz yummuş. Doğal olarak kimlerin olduğunu tahmin edersiniz. Yani oradan anlaşılabilir herhalde. Üsküdar Belediyesi de sesini çıkarmamış zaten. Fakat sonra belediye yönetimi değişince bunlar yıkılıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İlçe Belediyesi yani Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Yeni plan düzenliyor ve yeni planda işletmelerin bulundukları alana günübirlik tesis alanı fonksiyonu veriliyor. O bölgenin imarı değiştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ayıplarından biri demiş. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe ise imar planındaki değişikliğe karşı yargı sürecinin başlatılacağını duyurmuş. Düşünün artık o kafeler kiminse. Bak, bakanlık ve ilçe belediyesi devreye girip oranın imarını değiştiriyorlar ya. Üsküdar Salacak'tan bahsediyorum, böyle hani göz önünde olmayan bir yerden falan bahsetmiyorum yani. İstanbul'un böyle en görünen, en bilinen yerlerinden birinden bahsediyorum. Kimin acaba? Başı merak ettim, hakikaten merak ettim yani. Yani önemli birilerinin ki bu kadar bakanlık, belediye devreye girmiş, can siperhane uğraşmışlar, çalışmışlar belli yani.
Küldür kalan, üzündür devamı, bu devran döner, bir yanım Latin, bir yanım üstüme.
Hafta sonu Çanakkale Zaferi'nin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümüydü. Şimdi tarih bilenler, okuyanlar Çanakkale Savaşları'nda, Çanakkale Deniz Savaşları'nda, Çanakkale Kara Savaşları'nda neler yaşandığını 3 aşağı 5 yukarı bilirler. Kara Savaşları'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in, o dönem yarbay rütbesiyle görev alan Mustafa Kemal'in ne kadar büyük bir başarı sergilediğini, üstelik orduyu komuta eden Alman komutana rağmen, Liman von Sanders'e rağmen, onun emirlerine zaman zaman uymayarak nasıl büyük bir başarı elde ettiğini bilirler. Bunu herkes bilir. Tarih yazıyor çünkü. Tarih böyle yazılıyor. Siz öyle bir şey yaptığınız zaman tarih sizi yazıyor yani. Ama işte tarih okumayan, okutsa da çok sallamayan Diyanet yine Cuma günü hutbesinde Çanakkale Savaşları'ndan, Çanakkale Zaferi'nden bahsedip Mustafa Kemal'i anmadı. Bildiğiniz gibi yani, değişen bir şey yok. Hafta sonu yine devlet protokolü oradaydı. Benzer konuşmalar falan yapıldı. Bu arada Çanakkale Köprüsü'nden bahsedildi yine. Neyse ki bu sefer Binali Yıldırım Çanakkale geçilmez tarih oldu demedi. Ya bunu 18 Mart'ta da diyebilirdi mesela, bak. Çanakkale Köprüsü ile ilgili şöyle bir bilgi var sevgili dinleyiciler. Hatta başlık da şöyle: Çanakkale içinde soydular beni diye. Güzel manşet. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş sayısında dudak uçuklatan fark. Hani diyorlardı ya, şöyle kalabalık geçiyor, böyle geçiyor falan diye. O bölgede yaşayanlar, ki ben de sık gider gelirim Çanakkale'ye, hiç durumun öyle olmadığını geçerken bile anlıyorsunuz zaten. Ama rakamlar şöyle: yıllık verilen araç garantisi, yani geçecek araç garantisi 16 milyon 400 bin sevgili dinleyiciler. Yıllık, bir yılda Çanakkale Köprüsü'nden geçeceği düşünülen ve bu yönde yapan şirkete garanti verilen araç sayısı 16 milyon 400 bin. Peki kaç araç geçmiş 2022 yılında? 2.2 milyon. Gördüğünüz gibi hesap yine muhteşem tutmuş. Gerçekten. Arada 14.2 milyonluk fark. Bilin bakalım bunu kim ödüyor? Bilin bakalım kim ödüyor? Mesela siz hayatında hiç Çanakkale'ye gitmemiş, bizi şu anda örneğin Kars'ta dinleyen sevgili dinleyicimiz, ya da Van'da dinleyen sevgili dinleyicimiz, ya da Trabzon'da. Evet, siz ödüyorsunuz. Tam olarak ne kadar ödediğiniz de yazıyor burada bu arada. Şimdi 16.4 milyon araç geçiş garantisi verilmiş. Araç başına bu arada verilen garanti 17.7 euro. Tabii TL değil. Olur mu? Euro ile garanti vermişiz çok şükür. Ve geçmeyen araçlar için ödenecek garanti para da 251.7 milyon euro. Sadece bir sene için 251.7 milyon euro ödeyeceğiz. Ödeyeceksiniz. Ben mesela gittiğimde geçiyorum. 200 liracık. Zaten 200 liranın pek bir hükmü kalmadı. Aslında çoktan zamlanırdı da, bakmayın seçim meçim falan diye zam yapmıyorlar belli. Ha, bu arada Çanakkale demişken, Çanakkale'den bir haber daha var. Bu Mehmet Cengiz sözünü tutmaya devam ediyor. Hala aynı şekilde eylemlerine devam ediyor. Muhalefetin beşli çete olarak adlandırdığı iş insanlarından Mehmet Cengiz'in şirketi Cengiz Holding'e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri AŞ, Kaz Dağları'nda kıyıma neden olacak projesi için çet onayı almış sevgili dinleyiciler. Evet, onaylanmış. Halil Ağa Bakır Ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi projesi 26 Temmuz'da ÇED olumlu raporu kararı almış. Bunun üzerine başta Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası olmak üzere birçok kurum ve yurttaş dava açmışlar. Çünkü bu kapasite artırımı bölgedeki içme sularına zarar veriyor, doğaya zarar veriyor. Bunu anlatmışlar. Bunun üzerine Çanakkale 1. İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını hukuka aykırı bulmuş. Böyle bir karar vermiş. Mahkeme demiş ki yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı, halk sağlığının göz ardı edildiği, üstün kamu yararının gözetilmediği, ÇED alanına 150 metre mesafedeki arkeolojik sit alanına yönelik herhangi bir önlemin bulunmadığını belirtmiş Çanakkale 1. İdare Mahkemesi. Bunun üzerine şirket tekrardan süreci başlatmış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'da da devreye girmişlerdi hatırlayınız. Çok hassaslar, hemen devreye giriyorlar böyle konularda. Şirket 14 Mart'ta tekrardan ÇED olumlu kararı almış sevgili dinleyiciler. Yani Carikos'u söz konusu olduğunda kurumlarımızın ne kadar hızlı çalıştığını hep beraber görüyoruz. Salacak'taki kafesi olsun, Çanakkale'deki bakır madeni olsun, değil mi? Zaten Çevre Bakanlığı'nın işi ne? Çevre Bakanlığı'nın itiraz etmesi gerekirken Çevre Bakanlığı üst üste mahkeme kararlarına rağmen ÇED olumlu raporu veriyor bak. Hey hey. Deprem bölgesinden ve artık sel bölgesinden gelen haberlere de bakıyoruz bir yandan, ama ona geçmeden önce İzmir'den gelen bir haber var. İzmir depremini hatırlıyorsunuz değil mi? 2020 yılında meydana gelmişti. İşte bundan 2 sene önce. Ve o İzmir depreminden sonra sokakta kalan ve konteyner verilen insanları zorla konteynerden çıkarmışlar sevgili dinleyiciler. Ve bunu yapan kim? AFAD. 2020'de İzmir depreminin ardından Bayraklı konteyner kentinde yaşayan depremzedeler, Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenen ve İzmir'e getirilecek olan depremzedeler gerekçe gösterilerek polis zoruyla konteynerlardan çıkarılmış. Sokaksa sokak adı Membabacı, at gibi manitaya ver köpü. AFAD'ın kurduğu 100 konteynerlık alanda yalnız yaşayan 400 depremzede 21 metrekarelik konteynerlarda yaşıyormuş. Çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde sokağa atılan depremzedeler Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak Hilton Oteli'ne yerleştirilmişler. Böyle bir önlem alınmış onlar için, ama polis ve TOMA eşliğinde depremzedeleri çıkartıyorlar. Tabii ki yarın mesela başka bir deprem olsa memleketin başka bir yerinde, Allah korusun, o zaman ne olacak? İşte Kahramanmaraş'tan ya da Adıyaman'dan ya da Hatay'dan getirilip buraya yerleştirilen depremzedeleri de yine böyle polis soruyla çıkartacaklar. AFAD böyle yapıyor yani. Mesela yeni bir konteyner kent kuralım, İzmir'dekiler de depremzede, onların konut sorunu daha çözülmedi falan yok. Bir de zaten İzmir, değil mi? Şimdi sel bölgesine dönelim. Sel bölgesinde yaşananlara bir bakalım. Bir kere kimse farkındaysanız sorumlu değil. Hatta bizzat Şanlıurfa Belediye Başkanı demiş ki hafta sonu hiç sorumluluğum yok demiş. Bu 16 kişinin öldüğü, hatta 17 oldu galiba. 17 insanın hayatını kaybettiği felaketle ilgili demiş ki belediye başkanı, benim hiç sorumluluğum yok diyor. Selden 2 gün sonra biliyorsunuz o alt geçitten insanları çıkarabildiler. Aradılar, insanları buldular. AKP'li Urfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kesinlikle hiçbir sorumluluğumuz yok. Bilakis dönemimde buna ilişkin çok güzel işler yapıldı demiş. Aynen böyle demiş Urfa'nın belediye başkanı. Hoş, Tarım Bakanı'nın o açıklamasından sonra, hani canımızı aldı ama toprak suya kavuştu açıklamasından sonra, bu yine onun yanında şaka gibi kalıyor ama. Bir şeyler var. Bu arada o inşaatı yapan şirket var ya, bakınız o şirketle ilgili haberler çıkıyor, yeni haberler çıkıyor. Şimdi bir tanesi bu şirkete, yani bu ölüm kavşağını yapan şirkete ödül gibi bir ihale de verilmiş sevgili dinleyiciler. Bu abide kavşağını yapan Gürbağ firması 3.9 milyar liralık yeni ihale almış. Firmaya Limak'ın yarım bıraktığı Diyarbakır Şehir Hastanesi'ni tamamlama işi verilmiş. 3.9 milyar lira. Milyar diyor, katrilyon yani eski parayla. Adamın yaptığı geçit böyle. Hastaneyi siz düşünün. Bu arada bu şirketle ilgili Murat Ağırel'in bir haberi var ki, o hakikaten çok acayip bir konu. Ölüm kavşağını yapan şirkete uluslararası suçlama. Bakın şimdi. Şanlıurfa'da tedbirsizlik sele dönüştü. 8 kişinin can verdiği abide köprülü kavşağı felaketin simgesi oldu. Ölüm geçidinin üst yollarını 104 milyon liraya Gürbağ grubuna ait Ohitan adlı firma yapmış. Şirket kamudan ihale alırken yurt dışındaki işlerini referans göstermiş. İşte kamudan ihale alırken kamu ihale kanunu diyor ki, sen diyor bu işi daha önce yaptın mı diyor, uluslararası bir iş yaptın mı diyor. O da diyor ki yaptım, bak diyor ben diyor şurada şu işleri yaptım diyor. Firmanın Irak'ta 322.9 milyon dolara tünel yaptığına ilişkin belgelerin, yani böyle belgeler sunuyor devlete, sahte olduğu iddia edilmiş. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı konuyu araştırmış. Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Kurumu demişler ki Dışişleri Bakanlığı'na, bize demişler böyle böyle dendi. Hani şurada böyle yurt dışında tünel yapmışlar. Bunun doğru olmadığı söylendi, araştırır mısınız? Dışişleri Bakanlığı araştırmış. Irak'a yerinde tespit için heyet gönderilmiş. Fakat aranan tünel bulunamamış. Yani öyle bir tünel yokmuş. Adamlar tüneli yaptık diye belge getirmişler, göstermişler. Şu kadar da para aldık demişler. Öyle bir tünel yok. Farkına varmaz köle olursun. Firmaya ihale yasağı getirilmesi için suç duyurusunda bulunulmuş. Şimdi bu firmaya bir de biz dönmüşüz. Ayrıca şey de vermişiz, işte hastane ihalesi falan da vermişiz. Ne kadar düzgün yürüyor işler. Özellikle ihale işleri, farkındasınız değil mi? Bütün olana bitene rağmen. Deprem bölgesinde mesela uzmanların uyarılarına rağmen hala konut inşaatları ve ihaleleri yapılmaya, verilmeye devam ediyor. Bölgede sürekli artçı sarsıntılar olduğu halde yapılıyor. Yine bilim insanlarını dinlemiyorlar, o ayrı bir mesele. Gaziantep Şehit Kamil'deki 571 konut inşaatı ve altyapı düzenlemesi için bakanlık 2 Mart'ta 979 milyon liraya ihaleye çıkmış. İhaleyi Alioğlu Yapı almış. Şirkette daha önce yöneticilik yapan Aykut Emrah Polat, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşıymış. Aynı zamanda Polat, Kızılay'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyormuş. Yine Gaziantep Şehit Kamil'de 464 konut inşaatı 2 Mart'ta ihaleye çıkarılmış. 891 milyon liraya Aydur inşaata verilmiş. Bayraktar Holding'in yönetimi, yönetim kurumsal onursal başkanı Hüseyin Bayraktar, Aydur inşaatında sahibiymiş. Bayraktar aynı zamanda eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın akrabasıymış. Sadece Aydur inşaatla 2011'den bu yana 42 kamu ihalesi almış. Bitiyor mu, bitmiyor. Elazığ'da ihale yapmış. 505 adetlik konut inşaatı için TOKİ. AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik'in ve kardeşi Yılmaz Tetik'in sahibi olduğu Tetiş Yapı İnşaat Şirketi almış ihaleyi. Yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Ve daha acayibini söyleyeceğim şimdi size. Bu geçen hafta da konuşmuştuk ya, hani bu Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla paralar toplanmıştı diye. Sonra bu paraların büyük bir bölümünün yatmadığını öğrenmiştik. Bu konuyla alakalı Fatih Altaylı yatırılmayan bu 41 milyar liranın tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'nin düzenlediği toplantıyı yazmış. Bu toplantıda gündeme gelmiş bu para niye yatırılmadı diye. Altaylı'ya göre bu toplantıda bir kamu bankası yöneticisi toplanan bağışlarla konut yaptırılacağını ve bu konutların depremzedede taksitle satılacağını söylemiş. Şimdi bir dakika. Türkiye Tek Yürek diye kampanya düzenleniyor. Kampanyada paralar bağışlanıyor. Bu paraları bu paralarla bina yapılıyor. Yani biz parayı bağışlıyoruz. Parayla bina yapılıyor. Bina depremzedeye satılıyor. Şimdi benim anladığım bu. Bakalım detayına. Kampanya yayınında vaat edilen 115 milyar lira bağışın 41 milyar lirasının yatırılmadığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ekibi ise 41 milyar lirayı yatırmayanların isminin açıklanmayacağını ve bu isimler hakkında herhangi bir yaptırımın olmayacağını kaydetmişti. Fatih Altaylı 41 milyar liranın kamu kuruluşlarında para olmadığı için yatırılmadığı bilgisine ulaştığını yazmış. Yani o paraları yatırmayan kamu kuruluşlarıymış. Bu paraların Bütçe ve Sayıştay denetiminden geçmediğini anımsatan Altaylı demiş ki kağıt üstünde var görünen paraları aslında olmadığı için kampanyaya para yatırmaları mümkün değil. Birçoğu hazinenin kendilerine para aktarmasını bekliyor. Onlar da aktarılan bu parayı bağış olarak geri yollayacaklar. Yani bir cepten diğer cebe, oradan da üst cebe. Tek fark bu paraların Bütçe ve Sayıştay denetiminden çıkarılması olacak. Bankalar Birliği'nin deprem paralarının akıbetini belirlemek üzere banka yöneticileriyle bir toplantı düzenlediğini belirten Altaylı, orada yaşananları şöyle özetlemiş. Demiş ki, çok yüksek miktarda bağış yaptığını açıklayan bir kamu bankası toplantıda paranın ne zaman aktarılacağı sorusu üzerine parayı aktarmayacağız, biz bu parayla konut yapıp devlete teslim edeceğiz demiş. Toplantıya katılan yabancı ortaklı bir bankanın yabancı yöneticisi bu paraların nasıl değerlendirileceğini sormuş. Yabancı ya, o yüzden sormuş. Bu parayla konut yapımı için bir fon oluşturulacak yanıtını almış. E peki demiş, bu konutlar nasıl dağıtılacak? Demişler ki depremzedelere taksitle satılacak. Bunun üzerine parasını bizden aldığınız konutları niye satıyorsunuz, niye bedava vermiyorsunuz deme ihtiyacı hissetmiş. Yabancı ya, o yüzden demek ki. Ve sonunda, o zaman biz de bu parayı diğer banka gibi size aktarmayalım, doğrudan kendimiz ev yapalım diye itiraz etmiş. Ya sevgili dinleyiciler. Anladınız mı neden insanlar ah baba yardımlarını, bağışlarını yatırıyorlar? Çünkü bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Her seferinde benzer şeyleri yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz değil mi? O sırada biz bunları yaşarken Cumhurbaşkanı konuşuyor Bandırma'da. Diyor ki bu ana muhalefet ve yanındakiler bu ülkede elektrikler bir zamanlar bunların iktidarında nasıl kesiliyorsa yarın bir gün yine bu noktaya düşeriz demiş. Yani diyor ki eğer diyor seçimleri diyor Millet İttifakı kazanırsa diyor elektrik kesintileri olur, elektrik olmaz diyor. Isparta değil mi? CHP döneminde olmuştu Isparta. Hani en yakın dönemde olan Isparta'ydı ya, günlerce elektriksiz kalmıştı Isparta, insanlar donarak ölmüştü falan, hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen seneyi, yani bir sene önce. Neyse. Şimdi biz başka bir konuya geleceğiz. Konu şu. 6284. Bu aralar çok duyuyor olabilirsiniz. 6284 sayılı kanun. Ne bu kanun? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Şimdi bu kanunu yobazlar istemiyorlar sevgili dinleyiciler. Yobazlar İstanbul Sözleşmesi'ni de istememişlerdi, bir grup yobaz. Biz kendi ismi İstanbul olan, İstanbul'da imzalanan sözleşmeden çıkmıştık, düşünün. Yani o sözleşmeyi hazırlayan ülkelerden biriyiz. Kurucusu olan ülkelerden biriyiz, oradan çıktık, yobazlar istemiyor diye. Aynı şekilde bu 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun 8 Mart 2012'de kabul edilmiş bu arada. İşte bu kanunu bu yobazlar istemiyorlar. Bununla ilgili de AKP'nin grup başkan vekili Özlem Zengin 6284 sayılı kanunu savunuyor. Ve savunduğu için başına ne geliyor biliyor musunuz? AKP grup yöneticisi diyorum bakın. Grup başkan vekili var ya. Hani Türkiye'de kadına seçilme hakkını reisimiz vermiştir demişti zamanında kendisi. Öyle bir açıklaması da var. Tabii çok açıklaması var ama şimdi geldiği durumu söylüyorum hanımefendinin. Artık bu kanunla alakalı konuşmak istemiyorum. Bu yalnızlıktan yoruldum. Camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum demiş. Tehditler aldığını söylemiş. Bu kanunu savunuyor diye. Ve bu açıklaması üzerine birçok partiden destek verilmiş. Birçok parti destek açıklaması yapmış. AKP'den bir destek açıklaması yok bu arada. Mesela AKP'nin kadın vekilleri Özlem Zengin'i gidip ziyaret edip yanında durup biz de seninleyiz falan da demediler daha şu ana kadar. Bu yalnızlıktan yoruldum diyor. Bunu AKP'nin grup başkan vekili söylüyor sevgili dinleyiciler. Demek ki bizim yıllardır hissettiğimiz yorgunluğu kendisi de bir miktar hissetmiş, öyle anlıyoruz. İşte oradan hareketle biz de bu sabah dinleyicilerimize sizin böyle yoruldum dediğiniz bir şey var mı acaba diye soruyoruz. Bu sabahın konusunun başlığı bu olsun, yoruldum olsun. Bakınız Özlem Zengin, AKP Grup Başkan Vekili, kadına şiddetin önlenmesi için çıkartılan kanunu savunduğu için tehdit edildiğini, artık yalnız bırakılmaktan yorulduğunu söylemiş. Var mı sizin yoruldum dediğiniz bir şey? Buyurun sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Yoruldum bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden bu başlıkla yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Bakalım biz hangi konularda yorulmuşuz, ne kadar yorgunuz onu konuşalım. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la pazartesi gününün sabahındayız. 8'e 6 dakika geçiyor saat.
Hele çık bir balkonla.
Yoruldum bu sabahın konusunun başlığı. Yoruldum diyenler için.
Dünya alemde binsin.
Yeniden Kız Neredesin şarkısıyla hayata dönüyoruz.
Sendeki gizem bir.
Özellikle çocuklar çok soruyorlardı bu şarkıyı.
Neredesin, neredesin? Canın çıkmıyor, neredesin? Anan hadi kaynatmış, çal komşular yesin. Kız neredesin, neredesin? Canın çıkmıyor, neredesin?
Özellikle şu bölümü.
Yollamış, akşama dinirim gelsin.
Dandini dandini dastana, daralar girmiş bostana.
Al bostancı danayı, yenmesin lahanayı.
İstanbul'da dinleyenler için bir kaza bilgisi. Erken saatte meydana geldi söyledik ama bir kez daha tekrar edelim. TEM'de Çayırova'ya gelmeden önce meydana gelen bir kaza var. İzmit yönünde maalesef can kaybının da olduğu bir kaza. O nedenle olay yerine savcı da bekleniyor. Ve kazanın olduğu noktadan geriye doğru trafik Kartal'a kadar durmuş vaziyette. Yani İzmit yönüne gidecekseniz TEM'i kullanmamanızı öneriyoruz. Ya Kuzey Marmara yolunu ya da E5'i kullanınız. Durum orada gerçekten fena çünkü.
Sen de ayva yedin. Kız neredesin, neredesin? Canın çıkmıyor, neredesin? Anan hadi kaynatmış. Çal komşular yesin. Kız neredesin, neredesin? Canın çıkmıyor, neredesin? Baban haber yollamış, akşama binirim gelsin.
Dandini dandini dastana,
danalar girmiş dostana. Al bostancı danayı, yemesin lahanayı.
Şimdi bakalım hangi konularda yorulmuşuz? 6.284 sayılı aile ve aile içi şiddet ve kadını korumak için çıkartılan kanun ve bu kanundan rahatsız olan yobazlar. Hatta hatırlayınız, bu Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri yapılırken Yeniden Refah Partisi bu maddenin kaldırılmasını istiyor. Buna karşın da AKP'nin grup başkan vekili, Tokat milletvekili Özlem Zengin duruyor. Ve Özlem Zengin karşı durduğu için tehditler aldığını söylüyor. Ve artık bu kanunla alakalı konuşmak istemiyorum, bu yalnızlıktan yoruldum diyor. Yorulmuş kendisi. Aramıza hoş geldin diyerek Özlem Hanım'a. Bu arada aynı fikirde olduğumuzu da söyleyelim, yani o kanunun ne kadar gerekli olduğunu, hatta işte İstanbul Sözleşmesi'nin de, ki o sözleşmeye de tekrar gireriz merak etmeyiniz. Geçinememekten yoruldum diyor mesela bir dinleyicimiz. Geçinememekten yoruldum. Ülkenin sorunlarını sürekli sorun konuşmaktan yoruldum diyen var. Biz buraya niye 12 yıllık iş hayatımda tazminatımı vermediler, davalığım, yeni işe girdim, çok yoruldum artık iş hayatının kurnazlıklarından diyen var. Kandık, piştik, kandık, yandık, yok mu duyan? Adana'da evi öğlen depreminde, yani ikinci depremde yıkılan depremzedelerdenim diyor dinleyicimiz. İsmim Serkan. Ben işsizliğimin üstüne bir de depremzede etiketi yemiş olmama rağmen bu ülkede ailece huzur bulamadığımız için yoruldum diyor. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi cümlesini duymaktan, peki neden diye sorgulamaktan yoruldum demiş mesela bir başka dinleyicimiz. Gel otur yamacıma, gel gel gel gel, anlatayım anlarımı, gel gel gel gel, çek çek çek çek, çek anam çek aynı der, sağdan soldan sol. Hesap yapmaktan yoruldum diyen var. Yoruldum abi, yoruldum. Ayın son gününe kadar satış yapıp hedef koşturup ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yeniden hedefe başlamaktan çok yoruldum. Sen ne bizim zararsın, ne süperim ne de kahraman, bekliyorum var bundan zaman. Yeni jelibon rezervi aramaktan yoruldum. Bir bulsam ekonomide dünyayı kıskandıracak yeni bir hikaye yazacağım da diyor Gökhan. Bulmuşuz galiba yine yeni bir şey, değil mi? Şimdi zaten artık 2 ay kaldı seçimlere. Bu önümüzdeki günler daha çok çıkar. Yeni cevherler bulmuşuzdur. Dur bu ara epey bir yapar yani. Zamanında adam kazandı diye mesaj atan Muharrem İnce'nin açıklamaları, dansı ve triplerinden yoruldum diyen var mesela. Yok, anlatamıyoruz durumu, ikna edemiyoruz. Tarih var önümüzde, yakın tarih var, yakın seçim tarihi var. Oylar bölününce ne olacağını biliyoruz. Fakat bir sosyal medya gazına gelmiş vaziyette Muharrem İnce de, dur bakalım. Çalışanı olarak normal bir ülkede halkın gıcık olacaksa, kazandığı parayı sorgulayacaksa milyar dolarlık ihale alanlardan sorması gerekirken, sürekli olarak orta gelirli emekçiler olan bizlere benim vergimle maaş alıyorsun denilmesinden, ayrıca sürekli şiddetle tehdit edilmekten yoruldum. Orta kesime düşman bir halk oluşturuldu bu ülkede diyor. Yani bu milyarlık vergileri, milyarlık ihaleleri alanlara, mesela onlara hesap sorulacağına, sen benim vergilerimle biniyorsun bu arabaya denileceğine mesela, o müteahhitlere, devlet memurlarına hesap soruluyor. Halbuki devlet memurları da maaş alırken mesela vergi ödüyorlar. Senin benim kadar vergi ödüyorlar onlar da.
Sebepsizce giderler. İnanma sonra hiçbir bir şey olmamış gibi bir de geri dönerler.
Yoruldum ama bu hanımefendinin yorgunluğunun yanında benimki ne ki? Bence yukarıdan yasayı destekle, sonra biz seni yalnız bırakalım denmiştir. Vardır bir hesap diyor. Alengirli yönetimden çok yoruldum diyor. Bak hepimiz paranoyak olduk, görüyor musun? Bence yoktur öyle bir şey de.
Tam şu an ne istiyorsan onu yap. Dünyayı görmezden. Zamanla kendimi değiştirebildim.
Trafikten yoruldum, bıktım artık. İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına her gün 3 saatimi harcayarak geçmekten yoruldum.
Kimse melek değil, inanma.
İstanbul'un ayrı bir yoruculuğu var, net. Onu biliyoruz.
Asla hiçbir dene. Bunların hepsini boşver. Kendine bir daha bir şans ver. Tam şu an ne istiyorsan onu yap.
İki yakamı bir araya getirmeye geçim uğraşından yoruldum diyor Merday.
Kendine bin kere şans ver. Tam şu an ne istiyorsan.
Bu arada Özlem Hanım konuşmasının sonunda bu kanunu daha İslami şartlarda tartışabilmeyi umduğunu belirtmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olduğunu tekrarlamaktan yoruldum.
Bunların hepsini boş ver. Kendine bir daha bir şans ver. Tam şu an.
Biri de bana kızmış. Ben sizin romantik siyasetinizden bıktım diyor. Benim. Özlem Zengin güzellemeleri. Öyle mi, ben şimdi güzelleme mi yapmış oldum yani? E dedim, Özlem Zengin demedi mi kadına seçme hakkını reisimiz verdi falan diye söyledim. Ben geçmişteki açıklamalarını çok net hatırlıyorum. Ama onu yaptığın halde bu duruma düşebiliyorsun memlekette, onu söylüyorum. Ve ben şimdi romantik mi oluyorum? Bak romantik de oldum ha. Ona göre... Liyakatsizlerin görev başında olmasından yoruldum. Bir rey olmaktan yoruldum. Ne zaman insan gibi değer göreceğiz biz acaba? Ne zaman böyle bir rey olmaktan öteye geçebileceğiz? Diyor Erol göndermiş. İnsan yerine koyulmadığımızın, hayatımızın kıymetinin olmadığının, ki çok net bir şekilde işte bu depremler sonrasında da gördük. İnsan hayatının Türkiye'de ne kadar kıymetsiz olduğunu, öncesinde de sayısız örnek var biliyoruz. En kıymetli olduğumuz zamanlar bu zamanlar işte, seçim öncesi zamanlar. Şu anda çok kıymetliyiz. Marketlerde en ucuzu aramaktan yoruldum diyor Ayfer.
Aya benzer yüreğim, ne doğal olarak da gitti. Bak şu kaderi çözer isem eğer, bekle geliyorum aşkım. Aya benzer yüreğim, ne doğal olarak da gitti. Bak şu kaderi yener isem eğer, seni seviyorum aşkım.
Hakaret işitmekten yoruldum. Hayır, cevap da veremiyoruz hakaretlere, çünkü yargı sopası da ellerinde. Diyor Seyfi göndermiş. Trafik kazasında bacağımı kaybettim. Aldığım 3 kuruş parayla protez yaptırdım. Yanlış ödemişiz diye faiziyle geri alıyorlar. Maaşımda haciz var, bunu ödemekten, kalan parayla geçinmeye çalışmaktan yoruldum diyor Ayfer.
Dönerim etrafında, hiç kimse fark etmez. Aşk bu göstermez. Rüyalarım biterse iyi dinle, duyarsın sesimi uzaklardan. Dinle en kuytu acılardan kalbim.
Konvoydaki çakarları saymaktan yoruldum diyen var. Evet, hafta sonu o konvoy yine görülmüş, epey bir sayılmış falan belli. Üç kuruş kar edeceğiz diye market market gezmekten yoruldum. Hafta sonunu market gezerek geçiriyoruz artık. Peyniri oradan, zeytini şuradan, yumurtayı buradan. sucuğu, gerçi sucuk liste dışı kaldı. Sinirden gülüyoruz artık. Bir de şimdi bu hafta Ramazan zamları gelecek değil mi? Aramaktan, ev ararken gördüğüm fiyatlar karşısında bu insanlar nasıl geçiniyor acaba diye düşünmekten yoruldum. Abi mühendisim, asgari ücretin ortalama 5-6 katı maaş alıyorum ama keseme göre ev bulamıyorum. Ya benim en doğal hakkım barınmak değil mi? Ben 30 bin lira kirayı nasıl ödeyeceğim, kafayı yiyeceğim diyor mesela. İstanbul'dan Aslı göndermiş. Yani İstanbul'daki kiralar gerçekten de inanılmaz noktaya gelmiş vaziyette. Şimdi işte Ankara'dan o az önce anlattığım finans kente taşınmak zorunda bırakılan Merkez Bankası'nın ve diğer kamu bankasının çalışanları harıl harıl İstanbul'da ev arıyorlar. Bir kere o çevrede bulmaları zaten mümkün değildi artık, Ataşehir Mataşehir tarafında ev bulmak.
Sevgili Mahfir, anlasan seni ne çok sevdiğimi.
Depremin ilk günü sabah Ankara'dan Hatay'a yakınlarıma desteğe giderken Niğde otoyolu çıkışında bana sıra bekletip benden para alanlardan yoruldum. Protesto ediyorum bu sistemi diyor bir dinleyicimiz. Deprem sabahı o yöne gidişlerde otoyol parasını almış yani sevgili dinleyiciler.
Sorma yoksa pişman kalırsın. Kaç kere kaç ula, kaç kere kaç ula, kaç kere kaç ula. Sen yesine hiç karışma.
Cahillikten yoruldum, cahillikten. Diyor ya Celal Şengör, senin cahilliğin benim hayatımı etkiliyor diye.
Hep o bizim dama çıkınca
seneden fazladır bankacıyım ama bu zamana kadar işleri bilmeyen Merkez Bankası yönetimi sebebiyle tadıyla bankacılık yapamamaktan ve bu süreci daha da zorlaştıran ve abartılı hedef vererek bizi bitiren banka yönetimlerinden yoruldum diyor. Bankacı bir dinleyicimiz göndermiş. Cezaevlerinde çıplak arama yoktur deyip ardından çıplak aramanın belgeleri ortaya çıkınca pişkince kendini savunmaya çalışan Özlem Zengin'in riyakarlığından yoruldum diyor mesela bir dinleyicimiz. Dem dedi ki işte bu sözleri söylüyor olması geçmişte yaptığı açıklamaları geçersiz kılmıyor, hatırlıyoruz.
Sana ne anlatacağım? Asıllar bir miktam açık diyeceğim. Bir durmaksan kolayca anlarsın. Fazla sorma yoksa pişman kalırsın. Kaç kere kaç ula, kaç kere kaç ula, kaç kere kaç ula. Sen gerisine hiç karışma.
Abi bankacıyım, yoruldum. Ülkede yorulmak için bankacı olup şubede çalışmak yeterli zaten demiş.
Baksana yüce mukaddes aşkımız bir anda. Kaç kere kaç ula.
Ne konular, ne koşullar var bizi yoran. İşte nedir bizi yoranlar diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Yoruldum bu sabahın konusunun başlığı. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Pazartesi gününün sabahında yoruldum bu sabahın konusunun başlığı. Bizi yoran o kadar çok etken var ki nelerden yorulduk diye. Bugün yoruldum deyip yorgun hissedenleri gördüğümüz zaman bir düşünüyoruz, hatırlıyoruz. Biz de gerçekten yorgun hissediyoruz da niye bu kadar yorgunuz? Büyük bir parça. 10 cilt meydan Larousse'a sığmaz yoruldum diye yazacaklarımız diyor Zafer. Tattım, gerçek aşkı buldun, sen mutlu ol yeter. Markete 250 lira verip poşete bakıp ben ne aldım ki demekten yoruldum diyor Ebru. Olsun, EYT sürecinden yoruldum. Hala net bir şey yok. Başvuruyu yaptık, şimdi de kabul edilip edilmeyeceği meçhul. Ne zormuş arkadaş hakkını aramak almak diyor. Hakikaten ne olacak şimdi, bak Nisan ayı geliyor. Şimdi Nisan'da maaş alacak mıyız, ne olacak? Bir cevap gelen var mı, hani o başvuruyu yaptıktan sonra şu oldu bu oldu tamam bağlandı bilmem ne falan diye. Muhabbet olsun. Hayatında kadın olmanın zorluklarından yoruldum diyor Berna göndermiş. Biri vardı seçime 2 ay kadar yayınlar yapacağım diyen, onu beklemekten yoruldum diyor mesela Kaan. Düşün demek ki nasıl susturdularsa ya da engelledilerse. Nihat Bey, depremin sabahında yolda gördükleri o çocuklara, kadınlara yardım etmek için transit süre aşımına giren bütün gümrüklü tırlara 1600 liradan başlayan cezalar kesildi. Evet, yollar kullanılmaz halde, insanlar ayazlı dışarıda ama ceza kesildi. İnsan değil, kaynak gözüyle görülmekten yoruldum diyor Özlem. O yardım malzemelerini götüren tırlara cezalar kesilmiş, iyi mi? Gerçek aşkı buldum.
Kısar beni, al gönlüne, yine deli gibi yor beni.
Muhabbet olsun, gönüller coşsun.
Sık sık sık sık sık, kısar beni, al gönlüne, yine deli gibi yor beni.
Muhabbet olsun, gönüller coşsun.
Sık sık sık sık sık, kısar beni, al gönlüne, yine deli gibi yor beni.
Muhabbet olsun, gönüller.
Bankacıyım, çok yoruldum. Bugün bütün bankacılar mobbinge karşı protesto için siyah giyiyorlar diyor. Bankacı bir dinleyicimiz, öyle mi? Bugün böyle bir protesto mu var bankacılarda?
İstiyorum, seviyorum.
Okula gitmekten çok yoruldum, çok ödev var.
Beni iste.
İleride keşke öyle dertlerim olsaydı, çok ödevden yakınsaydım. Niye bu kadar büyüdüm ki diyeceksin. O yüzden şu anda o derdin tadını çıkar. Restoranda dürüm yiyebilmeyi, otomobile binmeyi, lüks sananları dinlemekten yoruldum. Muharrem İnce'nin attığı triplerden yoruldum diye çok mesaj geliyor bu arada. Çakarlı araçları görmekten yoruldum. Sanayiciyim, bu ülkede üretim yapmaktan yoruldum. Aynı şartlarda herhangi bir yurt dışı ülkesinde üretim yapacağım desem, eleman çalıştıracağım desem baş üstünde taşınırım. Burada baş üstünde taşınmak için müteahhit olman gerekiyor. Sanayici olmaktan yoruldum. Gerçekten satıp paramı bankaya koysam inan daha huzurlu, daha mutlu olurum diyor. Kimsedim, özlesem de güneyleri. Şimdi o sanayici olmak, üretim yapmak, onlar böyle çok uzun vadeli planlar ya, inşaatı yapıyorsun. Şimdiki istiklalca... Kafayı da çok çalıştırmaya gerek kalmıyor. İşte aynı noktaya geliyoruz, aynı şeye geliyoruz, görüyorsun.
Bok ettik sadece bir şehri değil, şaheseri. Yok eski tadı hiçbir şeyin, bugün hayli sefil. Hepimiz bu toprakların gelecek varisiyiz. Bir türlü bitmeyecek borçlarının vadesiyiz. Bu filmin en dramatik acıklı sahnesiyim. Belki arka sokakların yasaklı maddesiyim. Pisliğin içinde yaşarım, şehir faresiyim. Gözlerin...
Yoruldum. Güzel ülkem Türkiye'de psikolog olarak çalışıyorum. İnsanların her gün yeni bir travmaya uyanmasına yoruldum.
Ölen özgürlüğün mezar başında taziyesi. Yaş
yaşlı bir dedenin torunlarına tavsiyesi. Yüzünde korkunun üzücü bir ifadesiyim. Tarih yazan o komutanların iradesiyim. Yolları gözleyen anaların bir tanesiyim. Evine dönmeyen askerlerin hikayesiyim. Savaştan kurtulan halkın gururlu gazisiyim. İster de huzurlu olsun gelecek çanesil. Uyanman gerek artık, bu onun işareti. Gençlere ışık tutar gençliğin hitabesi.
Bu şehir benim düştüğüm delik. Çıkamam ki, benimsedim. Özlesem de güneyleri. Ruhum Taksim'de bir serseri.
35 yaşında 14 yılı aşkın süredir çalışan bir beyaz yakalı olarak eşimle arkadaşlarımla hangi yatırımlık arsayı alsak, bu sene görmediğimiz hangi ülkelere gitsek diyeceğimize, portakal 35 lira olmuş bizim orada, kiralar 20 bin oldu gibi konulara şaşırmaktan yoruldum. Ha bir de en yeni şokum, pirzola 490 lira olmuş diyor. Sen bir de pastırmanın fiyatına baksana. Pastırma pirzolayı unutturur, o yüzden söylüyorum. Hani yeni bir şok olsun yani.
Gidiyor bu kaçan hevesler, sanki boşa alınan nefesler. Birileri ise hep kaçarlar, diğerleri de hep birini bekler.
Her servis bitiminde içini temizlemekten yoruldum diyor Bursalı kaptan. Oo kaptan, ne yok lan?
Çıkamam ki, benimsedim. Özlesem de güneyleri. Ruhum Taksim'de bir serseri. Bu şehir benim düştüğüm delik.
Kıymetli deprem uzmanlarının artık gerçekten kızgınlıklarını saklamadan şiddetle depreme karşı acil hazırlanın uyarılarını dinlerken ben bir vatandaş olarak yoruldum. Umarım bu uyarıları aynı aciliyetle dikkate alırlar. Ha, alırlar, olur. Bak diyorlar ki uzmanlar, bölgede diyorlar hala artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu artçı sarsıntılar devam ederken zeminle ilgili bir şey yapılmaz. İnşaat yapmayın diyorlar. Harıl harıl ihale yapıyoruz. Haldır haldır aynı zamanda ihale veriyoruz ve inşaat yapmaya başlıyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde görün, sürekli oralarda törenler düzenlenecek bu seçimlere doğru, sürekli. Uzaktan işler tıkır tıkır yürüdü ama şimdi hepimizi ofise getiren ve İstanbul'da yaşamak zorunda bırakan yöneticilerden yoruldum. Hiç gerek olmadığı halde bizi bu deprem bölgesinde yaşamak zorunda bırakan zihniyetten yoruldum diyor dinleyicimiz.
Sen uçtun, ben uçtum. Aşk mı bu, söyle sevgi mi? Ben zaten bir hoştum. Oynattın dengimi. Macun mu sohbetler, hedefsiz şikayetler, mangaldan taktın küller.
Benimki biraz tuhaf olacak ama oğlum denize suluk almaktan yoruldum. İkinci sınıfa gidiyor, 20 suluk oldu. Dolayısıyla suluk fiyatlarından siz herhalde takip edebiliyorsunuz fiyat artışlarını. Bir de deniz bu sulukları ne yapıyor? Satıyor musun çocuk? Belediyedeki yanlışları anlatmaktan yoruldum. Muhalefet meclis üyeleri bile benim kadar anlatmadı. Sonuç, baskı, mobbing, iftira ve yargılanma. Gerçekten çok yoruldum. Yorum yap. Yaşadığımız orman yangınları, maden faciaları, depremler, sel felaketleri, gar katliamı, tren kazaları ve daha nicelerinde acaba birisi sorumluluğu alır da istifa eder mi diye beklemekten yoruldum diyor Dilek. Artık onu beklemeyiniz canım, anlamadınız mı? Etmiyorlar yani. Öyle bir kültür yok, bir şey gerekiyor onun için, bir utanma gerekiyor mesela, öyle bir utanma duygusu yok ki. Yok, onu biliyoruz, görüyoruz. Hatta utanmayı bırakın, üste çıkma hali var. Kabahati başkasının üstüne atma hali var. Kızanları, eleştirenleri suçlama hali var. Öyle değil mi? Hepsinde böyle olmadı mı? Soma'yı hatırlayınız.
Sen uçtun.
Yani Soma sonrasında yaşananları hatırlayınız. Hatırlıyor musunuz?
Hoşum, oynattın dengemi. Macunlu sohbetler, hedefsiz şikayetler. Mangaldan taştı küller. Nereden çıktı bu süper? Hep aynı, hep aynı bir
İstanbul'da kiralar Milano'dakilerin TL'ye çevrilmişinden daha pahalıya geliyor. Milano'da kiralar 800 euro civarı. Dolar şey euro 20 desek 16 bin liraya geliyor. Yani TL ile maaş alıp Milano'da euro ile kira ödemek daha karlı. Eğer uzaktan çalışabiliyorsanız aslında fena fikir değilmiş. Milano'da yaşayacaksın, İstanbul'da çalışacaksın. Muhalefetin ekonomiyi konuşmamasından yoruldum. Evet, ekonomi biraz böyle ikinci planda kaldı tabii deprem sonrasında doğal olarak, ama şimdi yavaş yavaş yeniden fiyatlara ve ekonominin durumuna insanlar dönmeye ve hafiften tepki göstermeye başladı. İstanbul'da bugünlerde kültür sanat adına neler var? Hemen dönelim onlara bir bakalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
İstanbul'da kültür sanat adına birçok etkinlik düzenlenirken bir yandan deprem bölgesi için de aynı zamanda yardımlar toplanmaya, orada örneğin kütüphaneler oluşturulmaya çalışılıyor. Bakınız, çadır kentlere gezgin çocuk kitaplığı projesi var. İBB Kültür AŞ ve AİT İstanbul'un işbirliğiyle gerçekleştirilen çadır kentlere gezgin çocuk kitaplığı projesiyle depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklar kitaplarla buluşuyor. Projeye siz de destek olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle, İstanbul Kitapçısı'nın web sitesine giriyorsunuz. istanbulkitapcisi.com. Burada kitap bağışı sayfası var. O sayfadan istediğiniz kitabı satın alıyorsunuz. Bağışçıların kitap listesinden satın alacağı kitaplar, sizin aldığınız bu kitaplar toplanıyor ve kurulacak kitap istasyonlarına gönderiliyor. Deprem bölgesinde çocuklarla buluşturuluyor. Proje yıl boyu deprem bölgesindeki çocuklar için kitap toplamaya devam edecek. Yani yapmanız gereken basit, istanbulkitapcisi.com'a giriyorsunuz. Kitap bağışı sayfasından istediğiniz kitabı çocuklar için satın alıyorsunuz. Deprem bölgesindeki çocuklara bu kitaplar ulaştırılıyor. Kitabı filminden daha iyiydi kampanyası da bu arada İstanbul Kitapçısı'nda devam ediyor. Daha fazla İstanbulluya ulaşabilmek adına şube sayısını her geçen gün arttırıyor İstanbul Kitapçısı. Satın alma deneyimini eğlenceli hale dönüştürmek için bazı kampanyalar yapıyor. İşte şu anda kitabı filminden daha iyiydi kampanyası var. Farklı türlerde filmleştirilmiş onlarca kitap %20 indirimle şu anda satılıyor. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Müze Gazhane ve Mecidiyeköy şubelerinde geçerli. İşte Tolstoy'un Savaş ve Barışı'ndan Hüseyin Rahmi'nin Gulyabani'sine, Payami Safa'nın 9. Hariciye Koşu'ndan Hemingway'in Yaşlı Adam ve Denizi'ne uzanan onlarca hazine kitap sizleri bekliyor. Detayları kültür.istanbul adresinden de görebilirsiniz. Bir de İstanbul metrosunun, İstanbul Taksim metrosunun -1. katında yer alan Taksim Sanat'ta yepyeni bir sergi başladı. 1002. gece sergisi. Bu sergiyi ücretsiz gezebiliyorsunuz. Küratörlüğünü Banu Seyhan'ın üstlendiği sergide 15 kadın sanatçının eserleri yer alıyor. Detayları yine kültür.istanbul adresinden görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim biz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime. Kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste. Yaşıyorum aheste. Kapılmışım rüzgara, savrulup gidiyorum. Şimdi çok uzaklarımda nafile başım sere serpe.
Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. Nelerden yorulduk acaba diye bu sabah dinleyicilerimize sorduk. Genel olarak hepimiz böyle bir yorgun hissediyoruzdur, gayet normal. Kimisi buna bahar yorgunluğu diyebilir. 20 yılın yorgunluğu var diyenler var mesela. Yaşadıklarımızdan dolayı yorgunuz diyor insanlar.
Güneş damlar içime.
Atatürk Havalimanı ile ilgili haberleri takip etmekten yoruldum. Şimdi de pistte cami inşaatına başlamışlar. Evet, oraya millet bahçesi yapıyorlar ya, millet bahçesinde bir de cami yapıyorlar. Yani Atatürk Havalimanı'nın olduğu araziye oraya bir de cami inşaatı var. Uzaktan da görünüyor yani.
Çok uzaklarımda nafile telaşlarım, hayattan çalıyorum. Villa bomba atomik, en amur platonik. Umudum yarınlarda tatildeyim. Bir elimde ayna var.
Yoruldum listesi epey kalabalık bir liste. Nitekim sosyal medyada çok paylaşım var. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte bu mikrofondayız. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.